Ayrım 8.
Tersine devlet başına göre çok küçük oldu mu ki buna çok az rastlanır, yine kötü yönetilir. Çünkü kendi büyük amaçlarına göre davranan hükümdar halkın çıkarlarını unutur, halkına verdiği mutsuzluk, dar görüşlü bir kralın eksiklikleri yüzünden halkına verdiği mutsuzluktan daha az değildir. Bir krallık her saltanat döneminde adeta hükümdarın yetisine göre genişler ya da daralır. Bir senatonun yetileri daha az değişken olduğundan cumhuriyet yönetiminde devletin sınırları daha kararlı ve yönetim daha iyi olabilecektir. Tek adam yönetiminin en belirgin sakıncası, öteki iki yönetimde devlet gücü süreklilik oluşturacak biçimde bir elden ötekine devredilirken bu yönetimde bunun olmayışıdır. Bir kral öldü mü yerine bir başkasının geçmesi gerekir. Yeni kralın seçimi yönetimde tehlikeli aralara neden olur. Fırtınalar estirir ve yurttaşlar bu yönetimde zaten pek rastlanmayan çıkar gözetmeme ve dürüstlük gibi erdemlere sahip değilseler işin içine düzenbazlıklar, yolsuzluklar karışır. Devletin kendini satmış olduğu kimsenin de sırası geldiğinde tutup aynı biçimde devleti satmaması ve güçlülerin kendisinden zorla aldıklarını güçsüzlerden çıkartmaya kalkmaması pek görülen bir şey değildir. Böylesi bir yönetimde er geç her şey parayla alınır satılır duruma gelir ve kral başlarken yararlanılan barış dönemi saltanat aralarındaki kargaşayı aratır olur. Bu kötülükleri önlemek için neler yapılmadı ki? Bazı ailelerde taht babadan oğula geçer kılındı ve kralın ölümünde çıkacak her çeşit kavgayı önlemek için tahta geçiş sırası önceden belirlendi. Yani seçimin sakıncaları yerine kral naipliğinin sakıncaları konularak sözde bir erinç yani huzur, bilge bir yönetime yeğlendi. İyi krallar seçmek için kavga etmektense çocukları, ucubeleri, budalıları başa geçirme tehlikesi göze alındı. Bu seçeneklerin tehlikelerini göze almakla hemen tüm olanakları kendi aleyhlerine çevirdiklerini düşünmediler. Genç Dionysos'un utanç verici bir davranışını yüzüne vuran ve benim böyle bir şey yaptığımı gördün mü diyen babası krala ama sizin babanız kral değildi diye verdiği yanıt çok akıllıcadır. Başkalarına komuta etmek için yetiştirilmiş birini adaletten ve akıldan yoksun kılmak için her şey el birliği eder. Söylendiğine göre genç prenslere saltanat etme sanatını öğretmek çok zahmetli bir işmiş. Fakat bu eğitim onlara yararlı olmuş görünmüyor. Aslında işe boyun eğme sanatını öğretmekle başlansa daha iyi olabilir. Tarihin yücelttiği en büyük krallar hiç de saltanat için eğitilmiş değillerdi. Bu öyle bir bilimdir ki insan onu öğrendiği ölçüde daha az egemen olur. Ve bu sanatı öğrenmenin yolu hükmetmekten çok boyun eğmekten geçer. İyiyi ya da kötüyü belirlemenin en güvenli ve en kestirme yolu başka bir hükümdarın yönetim döneminde neyi isteyip neyi istemediğini incelemektir. Bu tutarsızlığın bir başka sonucu da krallık yönetiminin kararsızlığıdır. Çünkü kendini hangi hükümdar baştaysa onun ya da hükümdar adına kim hüküm sürüyorsa onun huyuna suyuna göre ayarlayan hükümet, kimi zaman şöyle, kimi zaman böyle davrandığından ne uzun süreli bir amacı ne de uzun süreli tutarlı bir davranış çizgisi olur. Bu değişkenlik devleti bir ilkeden ötekine, bir tasarıdan bir başka tasarıya dalgalandırır durur. Aynı kararsızlığa hükümdarın hep aynı kaldığı öteki yönetim biçimlerinde rastlanmaz. Ayrıca genellikle görüldüğü üzere bir sarayda ne denli çok dalavere varsa bir sanatoda o denli bilgelik vardır ve cumhuriyetler amaçlarına doğru daha değişmez ve daha direşken yani sebetkar görüşlerle ilerlerler. Oysa tüm bakanlar ve hemen tüm krallar öncüllerininkine taban tabana zıt davranmayı ilke edindiklerinden kralın bakanları arasında her değişiklik devlette de değişikliğe neden olur. Krallık yanlısı siyasa kuramcılarının o pek alışılmış safsatacı çözümü de yine bu tutarsızlıktan kaynaklanır. Yine bu tutarsızlık krallık yanlısı siyasacılara özgü o pek bilinen safsatacı çözümünde kaynağıdır. Bu safsata yalnızca toplum yönetimini, aile yönetimiyle, hükümdarı da aile babasıyla kıyaslamakla kalmaz ki bu yanlış daha önce çürütüldü. Ayrıca hükümdarın gereksindiği tüm erdemleri de bol keseden verir ve onu nasıl olması gerekiyorsa hep öyle düşünür. Bu varsayım sayesinde krallık yönetimi de elbette tüm öteki yönetimlere yeğleniyor. Çünkü tüm yönetimlerin tartışmasız en güçlüsü oluyor ve en iyisi olması için de tek eksiği sanki genel istence daha uygun bir istencin bulunmayışıymış gibi görünüyor. Fakat kral, Eflatun'un da dediği gibi, eğer yaratılıştan o denli az bulunur biri ise, doğa ve yasa ona taç giydirmek için acaba kaç kez el ele verecek ve eğer krallık eğitimi, bu eğitimi alan adamlarından ne hayır gelecek? Demek ki krallık yönetimini iyi bir kralın yönetimiyle karıştırmak, kendi kendimizi aldatmak olur. bu yönetimin kendisinin nasıl olduğunu anlamak için onu yetisiz ya da kötü ölü hükümdarların saltanat dönemlerinde ele almak gerekir. Çünkü ya tahta geçtiklerinde öyledirler ya da taht onları o duruma getirmektedir. Bu güçlükler bizim yazarların da gözünden kaçmamıştır. Fakat buna hiç mi hiç aldırdıkları yok. Bunun ilacı homurdanmadan boyun eğmektir. Tanrı öfkelendiğinde kötü krallar gönderir. Bu krallara Tanrı'nın verdiği bir ceza olarak katlanmak gerekir diyorlar. Bunlar kuşkusuz aydınlatıcı sözler. Fakat siyasa kitaplarından çok vaiz kürsülerine yaraşmıyorlar mı bilmem. Tansıklar yani mucizeler vaat eden ama tüm becerisi hastasına sabırlı olmayı salık vermekten öteye gitmeyen bir hekim için ne söylenebilir? Başta kötü bir yönetim varsa ona katlanmayı herkes bilir. Asıl sorun yönetimin iyisini bulmaktır. 7. bölüm. Karma yönetimler. Doğrusunu söylemek gerekirse yalınç yönetim diye bir şey yoktur. Baştaki tek kişinin kendi asları olması gerektiği gibi bir halk yönetiminin de bir başı bulunması gerekir. Dolayısıyla yürütme gücünün paylaşımında her zaman için büyük sayıdan küçüğe doğru bir basamaklandırma vardır. Bir ayrımla ki kimi zaman büyük sayı küçüğe, kimi zaman da küçük sayı büyüğe bağlı olur. Kimi zaman da eşit paylaşım olur. İster İngiltere hükümetinde olduğu gibi bütünü oluşturan parçalar karşılıklı bağımlı olsun, ister Polonya'da olduğu gibi her parçanın yetkisi ötekinden bağımsız fakat eksik olsun. Ama bu son eşitlik kötüdür. Çünkü hükümette birlik diye bir şey bulunmayacağı gibi devlet de bağlantıdan yoksun kalır. Basit hükümet mi iyidir yoksa karma hükümet mi? Siyaset yazarlarının çok tartıştığı bir sorudur bu ve buna da her çeşit yönetim biçimiyle ilgili olarak yukarıda verdiğim yanıtı vermek gerekir. Basit hükümet sırf basit olduğundan ötürü en iyisidir. Fakat yürütme gücü yasama gücüne yeterince dayanmıyorsa yani hükümdarın egemen varlığa oranı halkın hükümdara oranından büyükse bu bağıntı kusurunu hükümeti bölerek gidermek gerekir. Çünkü o zaman hükümetin tüm bu parçaları uyruklar üzerinde daha az yetkiye sahip olmaz ama bölünmüşlükleri tümünü birden egemen varlık karşısında daha az güçlü kılar. Söz konusu sakınca araya hükümetin bütünlüğünü bozmaksızın yalnızca iki gücü dengelemeye ve haklarını karşılıklı olarak korumaya yarayan yöneticiler koyarak da giderilebilir. O zaman hükümet karma değil, ılımlı olur. Karşıt sakınca da benzeri yollarla çözülebilir. Hükümet fazla gevşekse onu tıkızlaştırmak için bir takım kurallar kurulabilir. Tüm demokrasilerde bu yola başvuruluyor. Birinci şıkta gücünü azaltmak, ikinci şıkta ise gücünü arttırmak için hükümet bölünür. Çünkü güçsüzlüğün de gücün de doruk noktası yalınç hükümetlerde bulunur. Karma hükümet biçimleri orta ölçüde bir güç sağlarlar. 8. bölüm. Her yönetim her ülkeye elverişli değildir. Özgürlük her ülkede yetişen bir meyve olmadığından her ulus onu elini uzatıp kolayca elde edemez. Montesquieu'nun koyduğu bu ilke üzerinde insan ne denli düşünürse doğruluğunu o denli duyumsar. Bu ilkeye ne denli karşı çıkılırsa doğruluğunu yeni yeni kanıtlarla doğrulamak için o denli çok fırsat doğar. Dünyadaki tüm yönetimlerde devlet hiçbir şey üretmeden yalnızca tüketir. Peki bu tüketilen nesne ona nereden gelir? Üyelerinin emeğinden. Kamunun gereksinimini, özel kişilerin gereksinim fazlası üretimi karşılar. Bundan da yurttaşlar devleti ancak insanların emeği kendi gereksindiklerinden fazlasını sağladığı sürece ayakta kalabilir sonucu çıkar. Ne var ki bu fazlalık dünyanın her ülkesinde aynı değildir. Birçoğunda hatırı sayılır ölçüde, kimisinde orta ölçüde, kimisinde sıfır, kimisinde ise sıfırın altındadır. Bu emek-ürün ilişkisi o ülkede iklimin verimliliğine, toprağın gerektirdiği emek biçimine, ürünlerin türüne, halkın gücüne, halk için zorunlu tüketimin az ya da çok oluşuna ve bu ilişkiyi oluşturan benzeri başka ilişkilere bağlıdır. Öte yandan tüm yönetimler aynı doğada olmaz. Çok ya da az tüketici olanları vardır ve aralarındaki ayrımlıklar şöyle bir ilkeye dayanır. Kamu katkıları kaynaklarından uzaklaştıkları ölçüde ağırlaşan bir yüktür. Bu yükün ağırlığını vergilerin tutarıyla değil, çıktıkları ellere dönmek için açtıkları yolun uzunluğuyla ölçmek gerekir. Bu dolaşım çabuk ve düzenli ise ödenen verginin az ya da çok oluşu önemli değildir. Halk her iki şıkta da varlıklıdır ve hazinenin durumu iyidir. Fakat tersine durumlarda halk ne denli az vergi verirse versin, bu az vergi ona geri gelmiyorsa vere vere kısa zamanda tükenir. Devlet hiçbir zaman varlıklı olmadığı gibi halk da hep yoksul kalır. Bundan çıkan sonuca göre halkı yönetimden ayıran uzaklık arttığı ölçüde vergiler ağırlaşmaktadır. Bu nedenle de demokraside halkın vergi yükü hafiftir. aristokraside daha ağır olur. En ağırlaştığı yönetim ise monarşidir. Demek ki monarşi yönetimi çok varsıl uluslara uygun düşüyor. Aristokrasi fazla varsıl ve büyük olmayan devletlere, demokrasi ise küçük ve yoksul devletlere uygun düşüyor. Gerçekte de bu konu üzerinde ne denli düşünülürse, özgür devletlerle monarşik devletler arasında o denli çok ayrımlıklar bulunur. Özgür devletlerde her şey ortak yarar için kullanılır. Ötekilerde kamu gücüyle bireylerin güçleri etkileşir ve birinin güçsüzleşmesi ötekini güçlendirir. Ayrıca zorbalık yönetimi uyrukları mutlu etmek için yönetecek yerde yönetmek için mutsuz kılar. Görüldüğü gibi her iklimin kendi doğal nedenlerine göre ona özgü yönetim biçimi saptanabilir. Ve hatta ne tür bir halka olması gerektiği bile söylenebilir. Alınan ürünün verilen emeğe değmediği verimsiz ve çorak yerler ekimsiz ve boş kalmalı ya da buralarda yalnızca yabanıllar oturmalı. Verilen emeğin zorunlu gereksinimleri ancak karşıladığı yerlerde ise barbar halklar oturmalıdır. Çünkü böyle yerlerde toplum düzeni kurulamaz. Ürünün emeğin karşılığını fazlasıyla verdiği yerler özgür halklara uygun düşer. Az emekle çok ürün veren toprakları olan yerlerse monarşiyle yönetilmek ister. Böylece uyrukların gereksinim fazlası hükümdarın lüksüne harcanır. Çünkü bu fazlalığın hükümetçe hortumlanması bireylerce saçıp sarılmasından iyidir. Bir takım ayrıksı durumlar vardır biliyorum. Fakat bu ayrılıksılar bile er geç devrimlere yol açıp her şeyin doğanın buyurduğu düzene girmesini sağladıklarından kuralı doğrularlar. Genel yasaları bu yasaların etkilerini değiştirebilen özel nedenlerden her zaman için ayırt etmeliyiz. Tüm güneyi cumhuriyetler, tüm kuzeyde zorba devletler kaplasa, zorbalığın sıcak ülkeleri, barbarlığın soğuk ülkeleri ve iyi toplum düzeninin ise ikisi arası iklimi olan ülkelere uygun düştüğü gerçeği yine de su götürmez. Bu arada ilkeyi kabul ederken bunun uygulanması konusunu tartışılabileceğini görmüyor değilim. Çok verimli soğuk ülkeler olduğu gibi çok verimsiz güney ülkeleri de vardır denilebilir. Ama bu güçlük sorunu tüm yönleriyle incelemeyenler için tek güçlükmüş gibi görünür. Daha önce de söylediğim gibi emeği, güçler arası etkileşimi, tüketimi ve benzeri yönleri de hesaba katmak gerekir. Birbirine eşit büyüklükteki iki toprağın biri, 1'e 5 verirken öteki 10 veriyor varsayalım. Birinci toprakta yaşayanlar elde ettikleri ürünün 4'ünü, ikinci toprakta yaşayanlar 9'unu tüketirse, birinci ülkenin üretim fazlası 5'te 1, ikincisininki 10'da 1 olacaktır. Bu iki fazlalık arasındaki oran, ürünler arasındaki oranın tersi olduğundan 1'e 5 veren toprak, 10 veren toprağın 2 katı fazlalık veriyor demektir. Ama burada 2 kat ürün söz konusu olmadığı gibi ben herhangi bir kimsenin de çıkıp soğuk ülkelerin verimliliğini sıcak ülkelerinkiyle bir tutmaya kalkışacağını sanmıyorum. Bununla birlikte böyle bir eşitliğin olduğunu varsayalım. Hatta dilerseniz İngiltere'yi, Sicilya ile Polonya'yı da Mısır'la denk tutalım. Daha güneyde önümüzde Afrika ve Hindistan çıkar, daha kuzeyde ise bir şey yoktur. Fakat bu eşit ürünü almak için verilen tarımsal emekler arasındaki ayrımlığı düşünün. Sicilya'da toprağa şöyle bir eşelemek el verirken İngiltere'de toprağa sürmek için çok emek verilir. Bu demektir ki aynı ürünü elde etmek için daha çok insana gereksinim duyulan yerde ürün fazlası da ister istemez daha az olacaktır. Bundan başka aynı sayıda insanın sıcak ülkelerde çok daha az yiyip içtiğini de hesaba katın. Sıcak iklim sağlıklı kalmak için az yiyip içmeyi gerektirir. Oralarda kendi ülkelerindeymiş gibi yaşamak isteyen Avrupalılar ya dizanteriden ya sindirim bozukluğundan ölür gider. Chardin şöyle diyor. Bizler Asyalılara kıyasla yırtıcı hayvanlara, kurtlara benziyoruz. Kimileri İranlıların azla yetinmelerini, topraklarının az işlenmesine bağlıyorsa da ben, tersine ülkelerinin yiyecek bolluğu içinde olmayışını halkın gereksiniminin az oluşuna bağlıyorum. Yetingenlikleri yani kanaatkarlıkları ülkedeki kıtlığın bir sonucu olsaydı yalnız yoksullar az yerdi. Oysa genellikle herkes az yiyip içiyor ve yine öyle olsaydı her eyalette o eyaletin toprağının bitekliğine göre yenilip içilmesi gerekirdi. Oysa krallığın her yanında aynı yetingenlik var. İranlılar yaşam biçimlerinin Hristiyanlarınkinden ne denli üstün olduğunu anlamak için yüzlerinin rengine bakmanın yeteceğini söyleyerek pek övünürler. Gerçekten de İranlıların tenleri pürüzsüzdür. Ciltleri güzel, ince ve parlaktır. Buyrukları altında bulunan ve Avrupalılar gibi yaşayan Ermenilerin tenleri ise sert ve sivilceleri, gövdeleri iri ve hantaldır. Eşleğe yani ekvatora yaklaştıkça insanlar daha az şeyle yaşarlar. Hemen hiç et yemezler. Günlük besinleri pirinç, mısır, kuskus, darı ve manyok unudur. Hindistan'da milyonlarca insan vardır ki günlük yiyecekleri birkaç parayı geçmez. Avrupa'da bile kuzey halklarıyla güneydekiler arasında iştah bakımından büyük ayrımlar görürüz. Bir İspanyol, bir Almanın akşam yemeğinde yediğiyle 8 gün yaşayabilir. İnsanları daha obur olan ülkelerde lüks de yiyecek içeceğe yönelir. Bu lüks İngiltere'de kendini et yemekleriyle dolu sofralarda gösterir. İtalya'da ise size tatlı ve çiçek şöleni sunarlar. Giysilerdeki lüks de benzeri ayrımlar gösterir. Mevsim değişikliklerinin çabuk ve yeğin olduğu yerlerde yaşayanların giysileri, giysinin süs için giyildiği ve yarardan çok gösterişin gözetildiği yerlerdeki giysilere göre daha iyi ve yalınçtır. Ötekilerde ise giysi bir lükstür. Napoli'de, Pusalam'da, Tanrı'nın günü bir takım adamların ayaklarında çorap diye bir şey olmaksızın yaldızlı ceketlerle gezinip durduklarını görürsünüz. Yapılar içinde durum aynıdır. Havanın kötü oyunlarından korkmanıza gerek yoksa tüm emeğinizi yapıların görkemli olması için harcarsınız. Paris'te, Londra'da evinin sıcak ve rahat olmasını ister insan. Madrid'de çok gösterişli salonlar vardır ama doğru dürüst kapanan tek pencere bile yoktur ve insanlar sıçan deliği gibi yerlerde yaşarlar. Yiyecekler ise sıcak ülkelerde daha besleyici ve daha hoştur. Ve bu üçüncü bir ayrımlıktır ki ikinci ayrımlık üzerinde de etkisi vardır. Neden İtalya'da bu denli çok sebze yenir? Orada sebzeler iyi, besleyici ve lezzetlidir doğundan. Yalnız suyla yetiştirildikleri Fransa'da ise besleyici değillerdir ve sofralarda hiç dikkate alınmazlar. Ama yine de ne ekim alanları daha azdır ne de İtalya'da sebzeye verilen emekten daha azını gerektirirler. Deneyimler de göstermiştir ki Berberistan buğdayı Fransız buğdayından daha düşük nitelikte olmakla birlikte daha çok un verir ve Fransız buğdayları da kuzey ülkeleri buğdaylarından daha çok un sağlar. Bundan da ekvatordan kutba doğru gidildiğinde genellikle benzer bir derecelenme olduğu sonucu çıkarılabilir. Durum bu olduğuna göre eşit nicelikteki iki ürünün birinden daha az besin elde etmek açıkça zarar etmek değil de nedir? Tüm bu gibi görüşleri yine onların sonucu olan ve onları güçlendiren bir yenisini ekleyebilirim ki o da şudur. Sıcak ülkelerin soğuk ülkelere göre daha az nüfusa gereksinimleri vardır ve daha çok insanı besleyebilirler. Bu ise yine zorba yönetimler yararına bir çifte fazlalık oluştuğu anlamına gelir. Aynı sayıdaki insanın yaşadığı alan ne denli genişlerse ayaklanmalar o denli güçleşir. Çünkü kalkışmacılar küçük alandaki gibi ne çabucak ne de gizlice bir araya gelip anlaşabilirler. Hükümet içinde gizli tasarıları sezip önlemek ve haberleşmeleri kesmek her zaman için kolay olur. Buna karşılık kalabalık bir halk ne denli birbirine yakın olursa hükümet de egemen varlığın hakkını o denli güç çiğneyebilir. Hükümdar kendi kurulunda ne denli güvenle karar alıyorsa ayaklanmanın elebaşları da kendi odalarında o denli güvenle karar alabilirler. Kalabalıklar alanlarda askerlerin karargahlarında toplandığı hızla toplanır. Demek ki zorba bir yönetimin üstünlüğü uzaklardan etkili olmasındandır. Kendine sağladığı dayanak noktalarının yardımıyla gücü kaldıraçlarınki gibi uzaktan etkiledir. Bu söylediğim yukarıda büyük devletlerin sakıncaları üzerinde söylediklerime aykırı değil. Çünkü orada söz konusu olan hükümetin kendi üyeleri üzerindeki yetkisiydi. Burada ise söz konusu olan uyrukları üzerindeki gücü. Dağınık durumdaki üyeleri ona halk üzerinde uzaktan etkili olması için gerekli dayanak noktaları işini görürler. Fakat hükümetin kendi üyeleri üzerinde doğrudan etkili olmasını sağlayacak hiçbir dayanak noktası yoktur. Yani kaldıracın uzunluğu bir durumda hükümetin güçsüzlük nedeni olurken ötekinde gücünü oluşturuyor. Dipnot. Halkın gücü ise tersine tıkız yani kesif olduğu zaman etkilidir. Yaygınlaştığı ölçüde gücü de yere serpilmiş barut nasıl ancak tozan tozan alevlenirse onunki gibi uçup gider, yok olur. Yani seyrek nüfuslu ülkeler zorbalığa en elverişli olanlardır. Yırtıcı hayvanlar ancak çöllerde egemendirler. 9. Bölüm. İyi bir yönetimin göstergeleri. En iyi hükümet hangisidir diye kesin bir soru sorulduğu zaman ortaya belirsiz olduğu gibi çözümsüz de olan bir soru atılmış olur. Ya da daha doğrusu halkların saltık ya da göreceli durumları çerçevesinde kaç düzenleme yapmak olucuysa yani mümkünse bu sorunun da o sayıda çözümü var demektir. Fakat belli bir halkın iyi ya da kötü yönetildiği hangi belirtilerden anlaşılabilir diye sorulacak olursa iş değişir. Ve o zaman olguya dayalı olan bu sorun da çözülebilir. Ne var ki sorunun çözüldüğü falan yok. Çünkü herkes onu kendine göre çözmek istiyor. Uyruklar kamusal erinci överken yurttaşlar bireylerin özgürlüğünü överler. Biri malların öteki kişilerin güvenliğini üstün tutar. Biri en iyi yönetimin en sert yönetimi olduğunu sağlarken öteki en yumuşağı olduğunu söyler. Biri suçların cezalandırılmasını isterken öteki suçun işlenmeden önlenmesini yeğler. Biri komşu ülkelere güvenilmemesinden yanarken öteki yok sayılmalarını önerir. Biri paranın dolaşımından hoşlanırken öteki halkın yiyecek ekmeği olsun ister. Bu ve buna benzer noktalarda anlaşmaya varılmış bile olsa sorunun çözümünde ilerleme elde edilmiş sayılır mı? Törel yani ahlaki nicelikler tam tamına ölçülemediği için hükümetin iyi olup olmadığını gösteren belirtiler üzerinde anlaşma sağlansa bile belirtinin değeri üzerinde anlaşma nasıl sağlanabilir? Bana gelince bu denli yalınç bir belirtiyi insanların tanımazlıktan gelmesine ya da onu kabul etmeyecek denli kötü niyetli olmasına hep şaşarım. Siyasal bir ortaklığın amacı nedir? Üyelerinin korunmasını ve gönencini sağlamak. Korunduklarını ve gönendiklerinin en güvenilir belirtisi nedir peki? Sayıları ve nüfusları. Öyleyse bunca tartışılan belirtiyi uzaklarda aramayın. Her şeyin eşit olduğu bir ortamda. Dışarıdan girişimler, uyruk değiştirmeler, sömürgeler olmaksızın. Yönetimi altındaki yurttaşların yerleşim alanları oluşturduğu ve çoğaldığı bir hükümet hiç kuşkusuz en iyi hükümettir. Yönetimi altındaki halkın azaldığı, eriyip yok olduğu bir hükümet ise en kötüsü. Hesap kitap adamları, sizler, iş size kalıyor artık. Sayın, ölçün, biçin, kıyaslayın. Dipnot, insan soyunun gönenci bakımından öncelikleri olduğunu düşündüğümüz yüzyılları bu ülkeye göre irdelemek gerekiyor. Yazının ve güzel sanatların çiçeklendiği yüzyıllara, ekinlerinin gizemli nesnesi irdelenmeksizin ve bu gizemli nesnenin kötü sonuçları dikkate alınmaksızın fazlaca hayranlık duyulmuştur. Ancak deliler köleliklerinin başlıca parçasını uygarlık sayarlar. Tacitus Agricola, 12. kitap. Kitaplardaki özdeyişlerde yazarlara o sözleri söyleten aşağılık çıkarları görmeyecek miyiz hiç? Hayır, onlar ne derlerse desinler. Eğer bir ülkede halkın sayısı azalıyorsa tüm parlak görüntüsüne karşın o ülkede her şeyin iyi gittiği doğru değildir. Ve bir ozanın 100 bin liralık geliri olması yaşadığı yüzyılı tüm yüzyılların en iyisi saymaya yetmez. Görünürdeki erinçten ve başkanların kaygısızlığından çok ulusların ve özellikle de en kalabalık devletlerin tümüyle gönençli olup olmadığına bakmak gerekir. Dolu birkaç kantonu vurabilir ama kıtlığa binde bir yol açar. Ayaklanmalar, iç savaşlar baştakileri çok korkutur. Fakat halklar için asıl mutsuzluk bunlar değildir. Hatta halkı sen mi ezeceksin, ben mi ezeceğim çekişmeleri bile halkın rahat soluk almasını sağlayabilir. Halkların gönencini ya da gerçek felaketini yapan tek şey içinde bulunduğu değişmez durumlardır. Her şey boyunduruk altında kalmış gidiyorsa her şey yok olup gidiyor demektir. O zaman baştakiler onları canlarının istediği gibi yok ederek yani yakıp yıktıkları yerlerde yalnızlık çekince barışı çağırırlar. Tacitus Agricola 15. kitap.